Ayrım 3, sayfa 16. 13 Temmuz 1957. Bizim şu karnımız var ya, konuşmayıp da sustuklarımız, içimize attıklarımız, şiştiklerimiz, şişip de istifra edemediklerimiz. İşte bunlar bizi başka biri yapıyor, yabancı yapıyor. Durup selam verdiklerine kulak asma yengecim. Mutlaka birine benzetmişlerdir. Bundan sonra bana ait olmayan her şeye hayır diyeceğim. Cennete, cehenneme, topuklu iskarpinlere, gece elbiselerine, erken uyanmaya. Hayır. Bütün abilere hayır. Mino. İkinci bölüm. 15 Eylül 2007 hastane. 4 yaşındayken kızamık geçirmiştin. Bir cuma gecesiydi. 1961 Mart'ının sonuydu. Baban 2 gün önce Kore'ye uçmuş, bizi yalnız bırakmıştı. Ankara'nın Mart soğuklarını bilirsin. Nasılsa halana göçeceğiz diye kömür de almamışız. Kapıcı Rüstem Efendi rica üzerine bir çuval odun getirmişti. Onu yakıyorum. Dizlerimde battaniye, pencerenin önünde oturmuş dışarıyı seyrediyorum. Tek tük arabalar geçiyor. İğne iplik bir köpek sokak lambasının ışığı altında büzüşmüş, titriyor. Kendimi, seni ona benzetiyorum. Bir ara banyo kapısının eşiğinde yere düştün, ağlamaya başladın. Huysuz bir çocuk değildin sen, durduk yere ağlamazdın. Kucağıma alıp alnını öptüğümde fark ettim ki ateşler içindesin. Hemen Rüstem Efendi uyandırdım. Babanın eski emireri. Apar topar hastaneye götürdü bizi. Bir gece yattın. Ertesi gün eve döndük. Sonra 2 gün başında bekledim. Otobüs biletimizi erteledim. Halana ancak bir hafta sonra gidebildik. Hiç kimsem yoktu. Yapayalnızdım. Yıllar sonra sen beni hastanelere taşıdın. Bu işler sırayla. Doktora gitmekten haz etmiyordum biliyorsun. Senin numunede bir arkadaşın vardı ya Fatma. Bir defasında beni zorla ona götürmüştün. Aslında ciddi bir şikayetim yoktu. Uyuyamıyordum. Bacaklarım ağrıyordu. Hepsi buydu. Fakat işin aslı neşemi kaybetmiştim. Galiba o günlerde Mino da beni istemiyordu. Son iki mektubuma cevap vermemişti. Babanın sağlığında oyalanacak bir şeyler buluyordum. Onun uyanışı, kahvaltısı, kahvesi, sonra öğle yemeğine gelişi, alışveriş ve kendiliğinden ini veren akşamlar. Sonra kapının zili çalar, sen gelirsin. Kitaplarını çantanı masaya bırakır, banyoya girersin. Saatlerce çıkmazsın. Neden böyleydin, neden saatlerce çıkmazdın? Süsüne düşkün bir çocuk da değildin. Sonra bir gün yine numuneye götürdün beni. Sırtım ağrıyor, kolum uyuşuyordu. Yine uyuyamıyordum. Meğer kalp krizi geçiriyormuşum. Nereden bileceğim? Benim bildiğim kalp krizi babanınki gibi olur. Hastaneye gidemeden göçü verirsin. Senin Fatma hala numunedeydi. Gece boyunca ikiniz yatağımın ucunda oturup eski günlerinizden, hocalarınızdan, daha çok da erkeklerden söz ettiniz. Ben de uyuyor gibi yapıp sizi dinledim. Senin hakikaten bir hayatın olduğunu ilk defa o gece anladım. Nasıl utandığımı bilemezsin. Sonraki günlerde başka doktorlar da ilgilendi benimle. Sağ olsun Fatma her şeyi bir güzel ayarlamıştı. Ameliyatı aldılar ve kalbimin iki damarını tamir ettiler. Ama bir daha iflah olmadım. Sen beni eve götürdün ve kötü geçen iki seneden sonra yine yatağa düştüm. Hem de bu kez kalkmam acısına. Doktorları niye sevmiyorum biliyor musun? Birkaç sihirli kelimeyle insanı kandırabileceklerini sanıyorlar. Sanki bu dünyada ölüm yok. Bir de doğru dürüst bir şey anlatmıyorlar. Ya da ben böylelerine rastladım. Hepsinin günahını almayayım. İkinci krizden birkaç gün sonra kendimi iyi hissetmeye başlamıştım. Rüstem Efendi ona ne zaman ihtiyacım olsa yanımdaydı. Sen ve Ahmet iş çıkışlarında uğruyordunuz. Bazen güzel torunum Niyazi de geliyordu. Hatta halan da gelmişti, gül getirmişti değil mi? Beyaz güller. Çantasından iğne oyası bir örtü çıkarıp başucundaki komodinin üstüne sermişti. Gülleri onun üstüne koydu. Yoksa ilk krizde mi gelmiştim? Hatırlayamıyorum neyse. Bizi yalnız bırakmıştınız. Eski zamanlardan söz edip gençliğimizdeki gibi gülüşmüştük. Babandan, senin çocukluğundan ve sırlarımızdan bahsetmiştik. Sonra nasıl oldu bilmiyorum. Halan hala Ankara'da mıydı hatırlayamıyorum. Ya da dedim ya belki halan 2 yıl önce gelmişti. Zaman bazen böyle karışıyor. Tavuk suyu içmiştim, tuzsuzdu. Rüstem Efendi elimden tutmuş beni balkona çıkarmıştı. Hava soğuk olmasına rağmen güneşliydi. Hastane bahçesine arabalar girip çıkıyor, insanlar koşuşturuyor. Balkon korkuluğuna dayanıp öylece onları seyrettim. Sonra birden içim boşaldı. Ürpermeye benzer bir şey ama ürperme değil. Hani içinde bir ilmik çözülmüş gibi. Bacaklarım, kollarım bulut gibi oldular. Uçuyorum sandım. Sonrasını hatırlamıyorum. Rüstem Efendi herhalde yatağıma götürmüştür. Öldüğümü sanmıştır. Kat hemşiresini çağırmıştır. Çok kısa sürmüştü, anlayamamıştım. Kafamda incecik bir sızıyla uykuya dalmıştım. Bu incecik sızı lafını sen bilmezsin. Biz eski kadınlar biliriz. Halan gibi, ben gibi. Her şeyi böyle tarif ederiz. Acıyı, sevinci, ölümü, sevgiyi. Temiz çarşaflara uzanmışım. Yastığım, yorganım çocukluğumdaki gibi lavanta kokuyor. Başucumda bir matem havası içinde mırıltılarla konuşan biri oturuyor. Rüstem Efendi değil, bir başkası. Ölmüşüm gibi, incecik bir sızıyla. Doktorlar önce öldüğümü düşündüler. Ölmediğimi anlayınca çok kısa bir süre sonra öleceğimi hükmettiler. Seni hastaneye çağırdılar. Ahmet'le birlikte geldiniz. Sonradan Niyazi de geldi. Ellerini avucuna alıp benimle konuştu. Sen ona dereceni söyle, dereceni söyle deyip durdun. O da 100 metreyi mi, 1000 metreyi mi, bilmem ne kadar dakikada koştuğunu söyledi. Konuştuklarınızı işitebiliyorum ama cevap veremiyordum. Cevap vermeyi bırak, Niyazi'nin avucunun içinde pelteleşen parmaklarım bile kımıldatamıyordum. Bu çok ağrıma gitmişti. Ben artık burada değilim yavrum demek istiyordum. Aslında diyordum ama siz işitmiyordunuz. Odanın penceresinden çınar ağacı görünüyor. Ben görmüyorum, siz görüyorsunuz. Anne iyi misin diyorsun. Hayır iyi değilim. Artık yaşıyor sayılmam. Seni duyuyorum ama cevap veremiyorum. Ben şimdi bitkisel hayattayım. Rüstem Efendi beni odaya alırken 3,5 dakika kaybetti. Kalbim 3,5 dakika durdu ve sonra yeniden çalıştırdılar. Aslında buradan ayrılınca başka bir yere gitmeyi ümit ediyordum. Rahmetli baban Allah'a inanmazdı biliyorsun. Ama ben hep inandım. Babanın rahatsız olmayacağını bilseydim, sen solcu olmasaydın namaz kılıp hacca da giderdim. Babam böyle bir kadını herhalde boşardı. Şimdi içimde yine bir ümit var. Öte dünya olsa fena mı olur? Halanla bazen bunları konuşurduk biliyor musun? Gittiğimiz yerde de beraber olma fikri bize güzel görünürdü. Yahya Kemal'in sessiz gemisine binip memnun kalacağımız bir sahile ulaşmanın nesi kötü? Göz alabildiğine su, göz alabildiğine mavi, yeşil. Kim dönmek ister ki oradan? Sen ne iyi çocuktun, hala da öylesin. Damarlarıma tüpler sokulurken başucumda oturuyorsun, başımı okşuyorsun. Benim bu okşayışı hissedebileceğimi düşünüyorsun. Rüstem Efendi odanın kapısından bizi izliyor. Annem babam öldüklerinde uzun süre aynalara bakamamıştım. Baban öldüğünde de bakamamıştım. Ama babanın ölümünden 2 yıl önce Hasan'ı astıklarında ayaklarım beni banyoya götürmüştü. Kendimi zorlamış, başımı kaldırıp bakmıştım. İçimde bütün bunların kabul edilebilir şeyler olduğuna dair bir ses duyabilmek ümidiyle bakmıştım. Ki vardı. Ne yazık ki vardı. Yeterince kuvvetliydim. Evet, çığlık atmamak için kendimi tutabiliyordum. Ama bu her zaman iyi bir şey değildir, öyle değil mi? Sana da bir şey olacak diye ödüm kopardı. Bir tek baban için endişelenmezdim, ona bir şey olmazdı. Halbuki ona da oldu. Çok sevdiği ordusundan kovdular. Hapishaneye attılar da dayanamayıp gitti. Bütün bu olanlar güçlü olduğum manasına geliyor, garip değil mi? Hasan'ın ölümünden sonra halamla bu konuda konuştuk, çok yazıştık. Sonunda şu fikre vardık ki güçlü olmak denen şey çaresizlikten doğuyor. Işığın karanlığa beyaza boyaması gibi bir şey. Karanlık olmazsa ışığı hissedemeyiz ki. Halanın resimlerine baktığımda hep bunu görürdüm. Yağlı boy bezini, resim kartonunun aslında beyaz değil de siyah olduğunu düşünürdüm. Sonra renklerin ışığı gelir, karanlık gider. Ama hakikatin kendisi bir yağlı boyaya benzemiyor işte. Bu karanlığı halam bile aydınlatamaz. Ben çaresizlikle birçok defa karşılaştım. Baban öldükten sonra Kore'deyken yazdığım mektupları çıkarıp okur ağlardım. O Kore'de İAŞ subayıydı. İkinci defa gittiğinde savaş çoktan bitmişti ama anlattığına göre fakirlik, bulaşıcı hastalıklar savaşı aratmıyordu. Tabura giren bisküvilerin hepsini çekik gözlü köylü çocuklara dağıttığını yazmıştı. Bütün bu olanları düzeltmek için hiçbir şey yapamıyorum Ayşe. Çaresizliğim hiçbir işe yaramıyor. Tanrı'nın, cennetin ve hatta cehennemin var olmasını diliyorum. Küçük şeyler önemini kaybediyor. Memleketi kurtarmak için içine daldığım it dalaşına uzaktan bakma imkanı buldum şimdi. Bizim silahlarımız ve gücümüz vardı. Halbuki kilometrelerce ötede tabancam elimden alınmış da esir düşmüşüm gibi hissediyordum kendimi. Bir gün vatanıma dönebilecek miyim? Döndüğümde her şey eskisi gibi olacak mı? Böyle yazmıştı, ağlayarak okumuştum. Döndüğünde her şey eskisi gibi olmuştu tabii. Silahlarına gücüne kavuşmuş, hikayesini kaldığı yerden yaşamaya başlamıştı. Seneler sonra ilk soruyu sen sormuştun, hatırlıyor musun? Kore'de ne işiniz vardı baba? Ben sana kızmıştım. Babanla nasıl konuşuyorsun demiştim. Bana dönüp öyle bir gülümsemiştin ki bütün zehrini içime akıtmıştın sanki. Oysa içinde tertemiz olduğunu bilmeliydim. Öğrendim ama geç de olsa öğrendim. Babanla ben senin yaşadıklarını şaka sanıyorduk. İşin tuhafı ben babanın yaşadıklarını da şaka sanıyordum. Senin arkadaşların öldü. Ben bunu mühimsemedim. Hasan öldüğünde biraz bir şeyler görür gibi olmuştum ama ben ancak senin ölümünü anlayabilirdim. Şimdi de kendi ölümümü anlamaya çalışıyorum işte. Ölümle yüz yüze gelmek insanın senelerce kafasında taşıdığı korkulara hiç benzemiyor. Ya da benimki benzemiyordur, ne bileyim. İnsanoğlu çeşit çeşit. İşte halanın okuduğu Rus romanlarındaki yaşlı kadınlar gibi konuştum şimdi. Bir gün bir bakıyorsun herkes çekip gitmiş. Biri odamın perdelerini örtüyor. Sonra o da çekip gidiyor. Azrail ya da doktor, kimin umrunda. Bir daha hiç kimse ziyaretine gelmeyecek. Küçük bir armağan, bir tabak çilek ya da torunum Niyazi'nin kokusu. Antrenmanından yeni dönmüş, boynunu havluyla sarmış. Yanakları domates gibi, çilek gibi. Babanı tanımıyorsun değil mi? Onu güzel günlerin akşamlarında kapımızı çalan heybetli bir adam fotoğrafı olarak hatırlıyorsun. Ya da demokrasi düşmanı bir darbeci olarak. İlkini çocukluğundan biliyorsun, diğerini gençliğinden. Zaman böyle bir şeydir. İleri geri döner durur. Yakınlıklar uzaklıklarda yer değiştirir. Sonra o uzaklıklar başka bir yerde, başka bir şekilde tekrar yakınlık haline gelir. Galiba olgunlaşmak diye bunu diyorlar. Her şeyi kabul etmeye başlıyorsun. İnsan beni mükemmel bir çiftçi, durmadan ekip biçiyor. Sonunda olan biten her şeyi anlıyorsun. Anlamak çok tehlikeli bir şey. Ölmeden önce babana ben de sormuştum. Şaka yolla ama sormuştum. Sen Kore'ye ne için gittin Cemil? Senin kelimelerinle gülümseyerek mırıldanmıştı. Emperyalistlerin çıkarları için. Artık gülümseyebiliyordu. Sen, Hasan bizi böyle etkilemiştiniz. Sarsarak, uykudan uyanmıyor olmamızı hayret ederek. Şaşkınlığınızı göremiyorduk ama acımanızın, adalet hissinizin kiripası üstümüze yapışıyordu. Ne kadar yıkanırsak yıkanalım çıkmıyordu. Kirle temizlenmeyi siz biliyordunuz, biz bilmiyorduk. Ama ne yazık ki yaşınız mırıldanmaya el vermiyordu. Siz haykırıyordunuz, haykırmakta da haklıydınız. Keşke mırıldansaydınız, belki öylesi daha iyi olurdu. Ama belki de olmazdı, ne bileyim. Hasan'ın ölümünden bir yıl sonra kasabaya halanın yanına gittiğimde babamdan bir mektup aldım. O sıralar canı çok sıkkındı. Kendini Hasan'ın asılmasından mesul tutuyordu. Oysa dava için ne kadar uğraştığını biliyorsun. Evren'i Konya'dan da, Kore'den de tanırdı. Askeri yargıçlardan biri devre arkadaşıydı. Onlara defalarca başvurdu, mektuplar yazdı. Hiçbirine cevap alamadı. Bana yazdığı mektupta şöyle diyordu. Rahmetli babam asker olmam için elinden ne geliyorsa yaptı. Ailede tek sivil oydu. Okuyamamıştı, asker olamamıştı. Okumak asker olmak demekti. Haftada iki gün Avcılar Kulübü'nün avlarına gider ve mutlaka beni de götürürdü. Dedem Sina'dan yaralı dönmüş, 6 ay sonra acılar içinde tevehhümle sayıklayarak ölmüştü. Büyük amcam Dobruca'da, dayılarımdan biri Erzurum'da ölmüştü. Bir mezarları bile yoktu. Çocukluğum onların kahramanlık hikayelerini kafamda tekrar ve tekrar canlandırmakla geçti. Türkiye'nin tamamına bakmayı, kaderimizin o tamama tabi olduğunu daha o yaşlarda öğrendim. Demek ki bir şeyler yapmak gerekiyordu. Harem-i ismetimize uzananlar, ellerini kendi istekleriyle üstümüzden çekecek değildiler ya. Babam kötü bir adam değildi. Biraz kapalıydı. Çevresinden, yaşadıklarından çok düşündüklerini mühimserdi. Bir de her şeyi kafasındaki nizama göre işlemesini isterdi. Askerdi işte. 8 Nisan 1999. Renkler ve ışık durmadan hareket ediyor. Eski hallerini aklımda tutamıyorum artık. Bazen fırçayı vurduğumda kendiliğinden bir şeyler oluyor ama bana resim yapıyormuşum gibi gelmiyor. Bu yaşta yeniden bir hocaya gitsem, bana bir şeyler öğretin desem. Yapamam herhalde, zor olur. Ya sen artık kefenini boya kadın derse, ama kendi kendime bir şeyler deniyorum. Yağlı boya, guaj, pastel, hepsi bir arada. Bir gün çok eskiden, çok kötü bir gün, boyadığım tuval yağmurda kalmıştı. Üstünde pastel eskizler de vardı. Sonra baktım iyi olmuş, değişik olmuş. O günden beri böyle karışık şeyler yapıyorum. Resimleri su tutuyorum, itfaiyeciler gibi. Yolladığın Cezanne albümünü aldım. Niye zahmet ettin, nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Gözlerinden öpüyorum. Halam Münevver. 3. Bölüm. 15 Eylül 2007 Bağevi. Kapı bir kez daha çalınıyor. Uyumadan önce üstüme aldığım pike yere düşmüş. Zehra Hanım diye sesleniyor Nuri amcam. Pikeyi yerden kaldırıp katlıyorum, yatağa koyuyorum. Perdeyi aralayıp dışarı bakıyorum. Çam ağacının arkasında beyaz güller. Halam uzun ince parmaklarıyla kolalı saç kurdelemi bağlıyor. Beyaz. Çok güzel oldum. Çok güzel oldum. Beyaz güller gibi. Babam Kore'de galiba. O uzaklara gidince annem beni alıp yine halama taşınmış. Yatakta üstüme eğiliyor. Yalnızca 3 gün için minik kuşum. Yalnızca 3 gün için. Halan sana çok iyi bakacak, biliyor musun? Tabii ki biliyorum. Babam birkaç günlüğüne Ankara'ya dönmüş olmalı. Annemi özlemiş olmalı. Beni özlememiş olmalı. Annem sözünde durmuyor. Ayrılık bir hafta sürüyor. Uzaklaşıp yakınlaşmanın zorluklarıyla yüzleşmek için henüz çok küçüğüm. Bereket versin Kore'ye gidemiyor. Oraya kadınları almıyorlar. Kapı bir daha çalındı. Girsene Nuri amca dedim. Doğrulup kalktım, konsolun aynasına baktım. Kaz ayaklarıma, burnumun eğrisine, saçlarıma, boyam gelmiş. Ojelerime baktım, vişne çürüyor. Ellerim çok güzel olmuş. Çok hoş olmuşum, yaşlanmışım. Kapı açıldı. Uyandın mı? Uyandım. Bir çift ışıltılı yeşil göz. Önce çıplak ayaklarıma, sonra yüzüme baktı. Elindeki vazoda bir demet beyaz gül. Yemeği hazırladık, acıkmışsındır. Vazoyu sehpaya koydu. Bunlar benim için mi? Son güller bunlar. Bu mevsimde bu kadar oluyor. Halamın boyadığı resimlerdeki gibi duruyor. Başını hafifçe yana eğmiş. Kasketi elinde. Yüzündeki ışık beyazı maviye çalıyor. Bakışları o kadar huzurlu ki yaşayabileceği her şeyi yaşamış sanki. Yanaklarına hafif bir pembelik dokundurmuş halam. Boynunda, çenesinin altında yeşilimsi bir gölge. Bahçede yer misin? Bilmem bahçede yer miyim? Büyük çamın altında. Ovanın solan, solarken birbirine karışan renklerine karşı. Dedemle Yüzbaşı Osman Bey'in arasında, Hasan'ın yanında, Halime'nin karşısında. 5 yaşında. Halam nerede yerdi diye soruyorum. Bu mevsimde bahçede yerdi. Annen geldiğinde kışın bile bahçede yerlerdi. O zaman öyle yapalım ama birlikte yiyelim. Resim hareket ediyor, inceliyor, duş alıyor, boyalar okuyor. Biz yemiştik Zehra Hanım. Hiç öyle şey olur mu? Bak tavandaki örümcek kımıldadı. Perdeler iç çekti. Üzgün yine inliyor. Gel bakalım buraya. Akala pamuğum. Dizlerine nazlanmadan oturuverdim. Bu gözler niye maviş? Utandım. Ellerimi tuttu. Bunu annen mi aldı? Elimi çektim. Nazar boncuklu bileziğimi kaçırdım. 5 yaşındaydım. Küçükken kokusuna bir at bulamamıştım. Yıllar sonra staj için gittiğim bir kazı yerinde kekik kokusunu içime çekip mırıldandığımı anımsıyorum. Nuri amca kokuyor. Köpek ağlıyor mu hep böyle? Üzgün mü? Akşamları salıyoruz ama şimdi güvercinler dışarıda. Birazdan bırakırım. O çıkınca kalktım. Perdeyi aralayıp bahçeye baktım. Gülzar teyze masaya işlemeli bir örtü sermiş. Kenarlarındaki küçük yuvarlaklar yeni oyası. Sürahi bardağı, tabağı, çatal kaşığı, yeşil biberden tuzluğu yan yana dizmiş. Eşyalar ölmez mi? Biber biçimli tuzluğu çocukluğumdan tanıyorum. Eski mutfakta pencere mermerinin üstünde dururdum. Zehra gel, bak size darı haşladım. Hasan'la Halime ile beraber yiyin. Hasan'la Halime ile Gülizar teyzeye koşuyoruz. Mutfak penceresi açık. Hasan biberden tuzluğa uzanıyor. Sana da dökeyim mi? Dök. Birden gül kokusu. Aramızdan sevgiyle gülümseyerek geçen beyaz güllerin kokusu. Pencereden onları izliyorum. Gülizar teyze şalvarının üstüne ben geldim diye allı yeşili yeni bir bluz giymiş. Sürahinin yerini beğenmedi. Tabağın yanından alıp ekmeğin yanına koydu. Nuri amca güvercin kümesinin önünde. Kümesin kapısı açık. Güvercinler girip çıkıyor. Halamın güvercinleri. Nuri amca göğe bakıyor. Elinde beyaz bir güvercin çırpınıyor. Diğerleri ayak ucunda geziniyor. Sonra bir patırtı kanat sesi. Biri takla atarak yere iniyor. Gülizar teyze elindeki güveci masaya bırakıp mutfağa döndü. Masa çam ağacının altında halamın resimlerindeki gibi bomboş kaldı. Ağaç ne kadar küçükmüş. Ben 5 yaşındayken her şey ne kadar büyüktü, değişikti. Eğilmiş bir daldan ampul sarkıyor. Ötede yeşil dalgalarıyla Mısır denize akıyor. Uzakta bir yelkenli kara ağaç, Hasan'ın kara ağacı. Daha uzakta ağır, dev bir kadırga. 3 ay önce dutla yüklüydü, şimdi yalnızca yeşil. Benim dutum, benim yeşilim. Küçükken her birimizin bir ağacı vardı. Uyandığımızda acaba yerlerinde duruyorlar mı diye gidip bakardık. Nereye gidecekler? Denizin ortasında kalmışlar. Uzakta, ufku kapatan dağlara, bulutların arkasından akşamın ışığı dökülüyor. Beride beyaz güller. Hasan'la benim aramda duruyorlar, kokuyorlar. Gülizar teyze mutfaktan koşarak çıktı. Elindeki bıçağı tabağımın yanına bıraktı. Çoğu sözcüklerinde R'leri yutuyor. Münevver Hanım benim bir resimleyemi yaptı. Gülizar teyze salondaki uzun koltuğa oturmuş. Üstünde ince, ipekli şala benzer bir şey. Başını önüne eğmiş. Yalnızca burnu ve çenesi görünüyor. Bir memesinin yarısı açık. Halam bu resmi babamın cenazesi için geldiğimde kasabadaki evde göstermişti yıllar önce. Bir anı yağlı boyası. Gülizar teyze daha fazla öyle kalamayacakmış gibi duruyor. Az sonra başını kaldırıp bakacak. Bitmedi Münevver Hanım. İnip sebze elen suyunu açmam lazım. Halam yanıtlamıyor. Tuvalden gözünü ayırmıyor. İşte bu ışık. Bu da beyaz. Gülizar'ın açık memesinden dökülmüş Hasan'ın dudaklarına. Pencereye baktı. Beni görünce gülümsedi. Artık bahçeye inmeliyim. Çıkarken gözüm kapının yanındaki fotoğrafa ilişiyor. Müzeci Mehmet Ali amca eski müze binasının önünde tanımadığım bir adamla birlikte ayakta duruyor. Adamın benzi biraz soluk görünüyor. Hastaymış ya da bir şeye üzülmüş gibi. Fotoğrafın sağ alt köşesine bir tarih düşülmüş. 9 Şubat 1961. Ayrım sonu sayfa 28.